Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki yazısını aktaracağız. Yüreği daima merhametle çarpan bir peygamberin ümmeti olma bahtiyarlığının üzerimize yüklediği ağır bir mesuliyet var. O da rahmet insanı olabilmek. Zira Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere en çok Rahman ve Rahim esmasını bildirmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rauf ve Rahim olduğunu beyan etmektedir. Müminler arasında da Efendimizin bir rahmet deryası olan gönül aleminden hisseler almak suretiyle gönüllerinden rahmet pınarları taşan merhametli kullarını Cenab-ı Hak daha çok sevmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimiz İslam'ı rahmet insanı vasfıyla tebliğ etti. İns ve cinne rahmet oldu, hayvanata rahmet oldu, nebatata rahmet oldu. Gönlünü bütün mahlukatın huzur bulduğu bir rahmet dergahı eyledi. Hülasa kainata rahmet oldu. Bizler de bugün İslam'ı mahzun gönüllere daha iyi anlatabilmek, garip, yoksul, kimsesiz ve mazlumların gözyaşlarını silmek, içine düştüğü nefsaniye çukurundan kurtulmak arzusuyla tutunacak bir dal arayan biçarelere umut ışığı olmak için alemlere rahmet Efendimizin gönül mektebinden ders alıp rahmet insanı olmaya muhtaçız. Hatta buna mecburuz. Çünkü zamanımızda modern bir cahiliye devri yaşanmaktadır. Rahmet insanı hizmet ehlidir, fedakardır. O muayyen zamanların Müslümanı değildir. Bilakis o her anını ve her nefesini Allah rızasına muvafık bir şekilde ihya ve idrak etmenin gayretindedir. Bu yolda yorulma ve üşengeçlik bilmez. Atalete, tembelliğe dayalı nefsani bir tatil anlayışı asla yoktur. Zira emsalsiz örnek şahsiyetimiz olan Resulullah Efendimizin bir hafta sonu bile tatil yaptığı, Allah yolundaki fedakarlıklardan kaçınıp nefsani bir rahatlığı tercih ettiği görülmemiştir. Rahmet insanı da tatili teneşire bırakan kişidir. Zira insan kabre girdikten sonra istese de Allah rızası uğrunda fedakarlıkta bulunma imkanına sahip olamayacaktır. Hazreti Ali'nin ifadesiyle, "Bugün amel işleme günüdür, hesap yoktur, yarınsa hesap vardır, amel işleme imkanı yoktur." Dolayısıyla rahmet insanı fırsat eldeyken etrafına daima faydalı olup ahiret azığı hazırlama gayreti içerisinde bulunur. Yine azığını yitirmemek için de bu dünyada hiçbir şeye zarar vermeme hassasiyetiyle yaşar. Bir hadis-i şerifte rahmet insanının bu özelliğine şu zarif teşbihle işaret buyurulmaktadır. Mümin bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar. Konduğu yere zarar vermez. Orayı kırıp bozmaz. Rahmet insanı kimseyi kırmaz, incitmez. Bollukta şımarmaz. Taşkınlık etmez, şükreder. Darlıkta da isyan etmez, sabreder. Mümin kardeşinde gördüğü bir hatayı başkalarının önünde değil, baş başayken onu rencide etmeden söyler. Sadece büyüklerine ve evladına değil, din kardeşi olarak bütün ümmeti Muhammed'e, insanlıkta eşi olan bütün insanlığa. Yaratanından ötürü bütün mahlukata şefkat ve merhamet gösterir. Zira merhamet, rahmet insanının bir kartviziti durumundadır. Merhamet sahibi olmayan bir insan için kalp, insan ve vicdandan söz edilemez. Rahmet insanı, beşer, idrak ve zevkinin ötesinde adeta bir gelin odası hassasiyet ve itinasıyla döşenen bu kainatı ibret ve hikmet nazarıyla temaşa eder. İlahi sanatın şahidi olan her manzara kendisine ayrı bir tefekkür penceresi açar. bu kainatın boşuna yaratılmadığı, dünyaya geliş ve kabre gidişin sebepsiz olmadığı idrakiyle Allah yolundaki gayretlerini daima artırmanın azminde olur. Rahmet insanı infak ederken muhtacı minnet altında bırakmaz. Hatta kendisi için Allah'ın rızasına nailiyet vesilesi olması sebebiyle muhtaca bir teşekkür edasıyla verir. Mahlukata Halık'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakar. Tatlı dilli, güler yüzlü, yumuşak gönüllü olur. Rahmet insanı yalnız kendisini düşünen hodgam insan değildir. Din kardeşi için nefsinden feragat eder, İsar ehli olur. Rahmet insanı merhametten nasipsiz bir insana kızmak yerine onun ebedi akıbetini düşünür ve ona acır. Rahmet insanının dili, gönülleri ihya eder. Nazargahı ilahi olan gönle hiçbir zaman diken batırmaz. Nazik ve latif bir dil kullanır. Zira en çirkin sesin, merkeplerin sesi olduğunu bilir. Bakışları şefkat ve merhamet dolu olur. Hiçbir zaman ibadullahı istihkar ve istihfaf etmez. Yani hor ve küçük görmez. Rahmet insanı bilir ki her insanın nazarı kalbinin haline göredir. Bu sebeple merhametle yoğrulan bir kalbin nazarı baktığı kimse için rahmet olur. Gönlü haset hastalığına tutulmuş muhteris bir kimsenin nazarıysa karşısındaki insanı da hasta eder. Rahmet insanının eli, yetimin başını okşayan, muhtaçla her türlü imkanını paylaşan bir eldir. Harama asla uzanmayan, helali de nefsi için biriktirmeyip ahiret saadetine sermaye kılmasını bilen bir eldir. Ahiret hasadı için dünya tarlasına salih amel tohumları saçan bir eldir. Rahmet insanı, insanlarla muamelesinde statüye göre değil, hale göre davranır. Bulunduğu makamı kibirlenmek için değil, adalet, hizmet ve merhamet tevzi etmek için bir nimet bilir. Bu sebeple de yanına varlıklılar kadar muhtaçlar da çekinmeden girerek hallerini arz edebilirler. Rahmet insanı kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü vasıflardan ve nefsani arzulardan uzaklaşmış, buna mukabil gönlünü cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle tezyin etmiştir. Rahmet insanı hakkı ve hayrı tavsiye edip şer ve batıldan sakındırmayı, yani tebliğ ve irşat hizmetini büyük bir nimet ve mesuliyet bilir. Nitekim Veda Haccı'nda 120 bin sahabi mevcuttu. Bu kadar sahabiden ancak 20 bini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de metfundur. Diğerleri ise İslam'ı tebliğ etmek ve ilahi kerimetullah için bütün dünyaya yayılmışlardır. Varabildikleri son nokta kabirleri olmuştur. Velhasıl rahmet insanı ilahi müşahedenin altında olduğu idrakiyle iman heyecanı içinde bir kulluk hayatı yaşar. Yaşadığı her zaman ve mekanda alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'in temsilcisi olmanın gayretindedir. Bunun için benliğini Kur'an ve sünnet potasında eriterek gücün nispetinde nebevi ahlakla ahlaklanan kimsedir. Çorak gönüllere bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdindedir. Vakıf insandır. Bulunduğu her yere huzur veren bir şahsiyettir. Diğer gamdır. Önce kendini düşünmek yerine daima önce kardeşim der. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu, Şems Kudisesi ruh bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum hissiyatını gönlüne nakşetmiştir. İsmail Ata Hazretleri'nin ifadesiyle din kardeşlerine karşı daima güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek olabilmenin gayreti içindedir. Rabbimiz cümlemize rahmet insanı olarak ilahi rahmete layık hale gelebilmeyi lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Can Damlaları bölümünde Ali Can Tatlı'nın çeşitli hikayeleri ve nükteleri paylaşacağız şimdi de. İlk olarak Hacerül Esved'in Sırrı başlıklı yazıyı paylaşalım bu bölümden. Kabe'nin güneydoğu köşesinde yerden 1,5 metre yüksekliğinde, yumurta biçiminde hafif kırmızı ve san damarcıkları bulunan 30 santimetre çapında oldukça parlak siyah bir taş. Bir saygınlık ve kutsiyeti olan ve hac sırasında Hazreti Peygamber'in izinden giderek sünneti gereğince öpülmek suretiyle hürmet edilen bu taş, cahiliye Arapları arasında da kutsal sayılıyordu. Bu yüzden Hazreti İbrahim'den sonra geçen yüzyıllar boyunca gelip, geçen bütün kuşaklar bu taşı özenle korudu. Hacerül Esved'in tarihi, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam tarafından inşa edilen yeryüzünün ilk mabedi Kabe'nin tarihiyle paralellik gösterir. Allah Hazreti İbrahim'e insanların ibadet edecekleri bir mescit yapmasını emrettiğinde, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin temellerini attılar. Tarihi kaynaklar Hacerül Esved'in de buraya Hazreti İbrahim tarafından konduğunu kaydeder. Taşın nereden ve nasıl getirildiği hususunda değişik inançlar ve anlatımlar vardır. Ancak kesin bir bilgi yoktur. Mekke'nin yakınında olan Ebu Kubeys Dağı'ndan getirildiğine dair inancın yanında Nesai, bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Hacerül Esved cennettendir buyurduğunu nakleder. Kabe, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra birçok milletlerin kontrolüne geçti ve çeşitli defalar tahrip olup tekrar tekrar inşa ve imar edildi. Her defasında Hacerül Esved de bu durumlardan etkilendi. Hazreti Peygamber'in Hacerül Esved'i öptüğü, ayrıca veda haccında hasta olduğu bir sırada devesinden inmeden tavaf sırasında değneğiyle ona dokunduğu, bir başka zamanda eliyle selam verdiği rivayet edilmektedir. Hazreti Ömer bir haccında Hacerül Esved'e yaklaşıp öpmüş ve şöyle demişti: "Çok iyi bilirim ki sen zararı ve faydası olmayan bir taş parçasısın. Eğer Resulullah öpmemiş olsaydı seni asla öpmezdim." Hazreti Ömer, puta tapıcılıktan yeni kurtulmuş bir toplumun bir taşın öpülmesini gördüğü an küllenmiş duygularının yeniden kabarmasından endişe ederek böyle bir açıklamayı gerekli görmüştü. Batılıların iddia ettikleri gibi Hacerül Esved'i öpmek puta tapıcı Araplardan Müslümanlara geçen bir miras değil, bir saygı ifadesidir. Hazreti Peygamber'in sünnetine uymadır. Kısaca hakkında bu bilgileri verdiğimiz Hacerül Esved taşının sıradan bir taş olduğunu, herhangi bir kutsiyetinin bulunmadığını ortaya koymak için Batılıların özel bir gayretinin olduğunu görmekteyiz. Nitekim Egyptian National Research Center'dan, yani Mısır Ulusal Araştırma Merkezi'nden Abdülbasit Seyit isimli araştırmacı katıldığı bir televizyon programında Hacerül Esved ile ilgili olarak, İngiltere'deki The British Museum yetkilileri Hacerül Esved'den koparılan 3 parçanın kendilerinde olduğunu açıklamış, bu 3 parçanın Hacerül Esved'in güneş sisteminin dışından gelen bir taş olduğunu ispatladığını söylemiş ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir: "İnceleme için Hacerül Esved taşından parça çalmayı planlayan İngilizler, beyaz saçlı, kırmızı yüzü Hristiyan bir adamın Kabe'ye girmesini temin ettiler. Adam Müslümanlar gibi tavaf etmeye başladı. Bir fırsat bulduğunda yanında sakladığı elmas parçasıyla Hacerül Esved'den 3 parça kesti. O devirde Hacerül Esved'in etrafında şimdiki metal kısım yoktu. Adam Mekke'den Ciddi'ye, oradan da Avustralya konsolosluğuna gitti. Orada kahramanlar gibi karşılandı. Bir Avustralya gemisi adamı Londra'ya götürdü. Adam taş parçalarını British Museum'a götürdü. Orada taşlar incelendi. Niyetleri o taşın dünya üzerinde bulunan sıradan bir taş olduğunu ispatlamaktı. Bu Müslümanlar tarafından öpülen taşın sıradan bir taş olduğu anlamına gelecekti. Fakat yapılan analizler hiç de onların beklediği gibi olmadı. Analizler tersini gösterdi. Hacerül Esved'in diğer taşlardan farklı özellikler taşıdığı görüldü. Araştırmacılar taşların bir tür semikondüktör, yarı iletken olduğunu keşfettiler. Evet, şimdi de kıssadan hisselerden aktaralım. Onlar İrfan Abidesi'ydi başlıklı yazıyı paylaşalım Can Damlaları bölümünden. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in Türkmenistan'da yaşadığı bir hatıra. İslam kültür ve medeniyetini daha yakından tanıma adına oldukça manidardır. Mehmet Görmez Hoca şöyle anlatıyor. Türkmenistan'da yaşadığım ve beni çok etkileyen, hemen hemen konuşmalarımda beni dinleyenlerle paylaştığım bir anımı paylaşmak istiyorum. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in mezarını ziyaret ettikten sonra Merv kentindeki sahabe mezarlarını ziyaret etmeye giderken yolda bir deve çobanıyla karşılaştım. 1.90 boyunda, 80-90 yaşlarına geldiği halde hala beli bükülmemiş, dinç, göbeğine kadar sakalı uzamış, başında muhteşem bir kalpak olan bir ressamın fuayesine poz verebilecek güzellikte ihtiyar bir delikanlı. Ona sordum. "Bu tepedeki mezarlar kimlerin biliyor musun amca?" diye. O 3/2 Türkçe, yarı Türkmence Türkçesiyle onları bana anlatmaya başladı. Birisi Gureybi, Esveb kabilesindendir. Şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Peygamberimizle birlikte şuraya gitmiştir vesaire. O kadar detaylı bilgiler verdi ki bir hadisçi olarak ben ona hayran kaldım. Amca, Türkmenistan'da böyle senin kadar bilgili başka deve çobanları var mı diye sordum. Evlat, ben çocukken hatırlarım. Bizim köylerde iki adam seçmek çok zordu. Bir muhtar seçerken çok dikkatli davranırdık, bir de deve çobanı seçmek çok zordu dedim. Daha da şaşırdım ben. Neden deve çobanı? Hayatında bir defa yalan söyleyeni biz deve çobanı yapmazdık. Hayatında bir defa sözünde durmayanı biz deve çobanı yapmazdık. Deve çobanı yaptığımız bir adam eğer develeri güderken bir defa küfretmişse, ağzından kötü bir söz çıkmışsa köy ihtiyar heyeti toplanır ve derhal onu görevinden azlederdi diye devam etti. Fakültede yılların hadis hocası olarak bende hala jeton düşmemişti. Muhtara verilen önemi anladım da deve çobanına neden bu kadar önem veriyordunuz dedim. Deve çobanlığı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de mesleği olmuş ya, onun için dedi. Efendim son olarak altı çizilecek cümleler başlıklı yazıyı paylaşalım ve programımızı da bu yazıyla birlikte noktalamış olalım. Bir yandan korkun, bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Mevlana Hazretleri. Kısmet etmişse Mevla el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmezse Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür. Mevlana Hazretleri. Sevgide fedakarlık yolunu bulamayanları asla gönül kapınızdan içeriye sokmayın. Mevlana Hazretleri. Geminin tek kaptan olur, gerisi mürettebattır. Kalbin de tek sahibi olur, gerisi teferruattır. Necip Fasıl Kısakürek. Seni eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla hakikaten sevenin, hata yaptın, yanlış yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Evet değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Can Damlaları bölümünde Ali Can Tatlı'nın seçtiği yazıları ve kısadan hisseleri paylaştık sizinle programımızda son olarak. Evet, Genç Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından aktardık yazılarımızı bu akşam. Yarın yine birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.